Ayrım 14. Huzursuz Adam Henning Mankell. Sayfa 141. İkinci Bölüm. Perde Arkasındaki Olaylar. 11. Kısım. Wallander durumu çok bozulmuştu. Böylece o da aslında hiç adeti olmadığı halde doğrudan saldırıya geçme kararı verdi. İki üyesinin ortadan kaybolduğu ve bir tanesinin de birdenbire ortaya çıktığı bu aile tarafından faka bastırılmıştı. Kalbur üstü sınıfa normal gelen yalanların kurbanı olduğunu düşünüyordu. Her ne pahasına olursa olsun herkesten gizlenmesi gereken ve aslında kimsenin pek de umurunda olmadığı aile sırlarıyla ilgili yalanlar. Atkins'ın ettiği telefondan ve Håkan von Enke'nin 75. doğum günü partisinden beri ola gelen ve söylenen her şeyin üstünden bir daha geçtiği o uzun akşamdan sonra, ertesi sabah Linda'ya telefon ettiği saat 7'yi biraz geçeye kadar mışıl mışıl uyudu. Hans'la konuşmak istiyordu ama Hans saat 6 gibi çoktan evden çıkmıştı. Wallander sinir olmuş bir halde, "O saatte yapacak ne iş var ki?" diye sordu. "Herhalde açık bir banka yoktur ya da hisse senedi alıp satan döviz tüccarı."
"Japonya ne olacak?" diye hatırlattı Linda. "Veya Yeni Zelanda. Uzak Doğu'nun her yerinde borsalarda şu anda bir sürü hareket var. Hans'ın bu kadar erken işe gitmesi çok anormal bir durum değil. Ama senin saat 7'de araman sıra dışı. Hırsını benden çıkarma, bir şey mi oldu?"
"Sinya hakkında konuşmak istiyorum," dedi Wallander.
"O kim?"
"Erkek arkadaşının kız kardeşi."
Kızının hızlı hızlı nefes alışını duydu her nefeste yeni bir düşünceyle.
"İyi ama onun kız kardeşi yok."
"Bundan emin misin?"
Linda babasını tanıyordu, ciddi olduğunu hemen anlamıştı. Bu kadar erken saatte böyle soğuk bir şaka yapmak için aramazdı. Clara ağlamaya başlamıştı.
"Gelsen iyi olacak," dedi Linda. "Clara uyandı. Sabahları mızmız oluyor. Bunu acaba senden mi aldı, merak ediyorum."
Bir saat sonra Wallander arabasıyla kızının çakıl taşı döşeli araba yoluna giriyordu. Clara çoktan karnını doyurmuş ve mutluydu. Linda da giyinmişti. Wallander onun hala çok solgun ve sıhhatinin de iyi olmadığını düşündü. Hasta olup olmadığını merak etti ama sormadı. Kızı da kendisi gibiydi. Başkalarının çok fazla kendisiyle ilgilenmesini sevmezdi. Mutfak masasına geçtiler. Wallander masa örtüsünü tanıdı. Çocukluğundan hatırlıyordu. Sonra da babasının Le de Rupp'taki evinden ve şimdi de buradaydı işte. Küçük bir çocukken hep parmağını karışık desenli kenar süsü üstünde gezdirirdi.
"Anlat bakalım," dedi kızı. "Daha önce söylediğimi yine tekrarlıyorum. Hans'ın kız kardeşi yok."
"Sana inanıyorum," dedi Wallander.
"Eminim bir kız kardeşi olduğunu bilmiyorsun, tıpkı şu ana kadar benim de bilmediğim gibi."
Atkins'a yaptığı konuşmayı ve Sinya adındaki kız kardeşi birdenbire ortaya çıkışını kızına anlattı. Büyük olasılıkla gizli kız kardeşten bahsetmesi tamamıyla bir rastlantıydı. Eğer konuşmaları bir parça farklı yönde seyretmiş olsaydı, kız kardeşin varlığı hala bilinmeyecekti. Linda Can kulağıyla babasını dinlerken kaşları giderek çatılıyordu. Wallander sonunda anlatmayı bitirdiğinde, "Hans bana bir kız kardeşi olduğundan hiç bahsetmedi," dedi. Wallander telefonu göstererek, "Onu arayıp sorsana, neden bana bir kız kardeşin olduğunu söylemedin?"
"Kız kardeşi yaşlı mı genç mi?"
Wallander düşündü. Atkins bu konuda bir şey söylememişti. Yine de ablası olması gerektiğini tahmin etti. Hans'tan sonra doğmuş olsaydı onu bir sır olarak saklamak zor olurdu.
"Onu aramak istemiyorum," dedi Linda. "Eve gelince sorar öğrenirim."
"Olmaz," dedi Wallander. "Bulmamız gereken kayıp iki kişi var. Bu özel bir mesele değil, polis işi. Eğer onu sen aramazsan ben ararım."
"Bu daha iyi olur," dedi kızı.
Wallander Linda'nın verdiği Kopenhag numarasını çevirdi. Hat düştükten sonra beklerken klasik müzik çalmaya başlamıştı. Linda dinlemek için eğildi.
"Onun direkt hattı," dedi kızı. "Müziği ben seçtim. Bundan önce berbat bir Amerikan folk parçası vardı. Billy Ray Cyrus adında birinin. Onu seni bir daha aramam diye tehdit ettin de değiştirdi. Şimdi cevap verir."
Wallander Hans'ın sesini duyduğunda Linda konuşmasını daha bitirmemişti. Hans rahatsız olmuşa benziyordu, neredeyse nefes nefeseydi. Wallander Asya borsalarında ne haltlar döndüğünü merak etti. ''Sana sormak istediğim bir soru var, bekleyemez.'' dedi. ''Bu arada senin mutfak masanda oturuyorum.''
''Louis mi?'' dedi Hans. ''Yoksa Håkan mı? Onları buldun mu?''
''Keşke. Hayır, bu bambaşka birisi hakkında. Kim olduğunu tahmin edebiliyor musun?''
Wallander Linda'nın bu gereksiz kedi fare oyunu gibi gördüğü sorgulamadan rahatsız olduğunu gördü. Kızına hak verdi, doğrudan konuya girmeliydi. ''Kız kardeşinden bahsediyorum.'' dedi. ''Kız kardeşin, Sinye.'' Hattın diğer tarafında Hans konuşmaya başlamadan önce bir sessizlik olmuştu.
''Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Bu bir şaka mı?''
Linda masanın üzerinden öne eğildi. Wallander konuşmayı dinleyebilmesi için alıcıyı ona doğru uzattı. Hans'ın doğruyu söylediğini hissediyordu.
''Şaka falan değil.'' dedi. ''Bana Sinye adında bir kız kardeşten gerçekten haberiniz olmadığını mı söylüyorsunuz?'' ''Hiç kız veya erkek kardeşim yok. Linda ile konuşabilir miyim?''
Wallander alıcıyı Linda'ya uzattı. Linda da babasının kendisine söylediklerini tekrar etti.
''Çocukken anne babama neden bir kız veya erkek kardeşim olmadığını sorardım.'' dedi Hans. ''Bana hep tek çocuğun yettiğini söylerlerdi. Sinye adında birini ne duydum ne de resmini gördüm. Ben hep tek çocuktum.''
''İnanması zor.'' dedi Linda. Hans patlayıp telefonda bağırıp çağırmaya başlamıştı.
''Bunun benim için kolay bir şey olduğunu mu sanıyorsun?''
Wallander telefonun ahizesini Linda'nın elinden aldı.
''Ben sana inanıyorum.'' dedi. ''Linda da öyle. Ama bu durumu aydınlatmamız gerektiğini sen de anlamalısın. Annem baban kayıp ve şimdi bir de kim olduğunu bilmediğimiz bir kız kardeş ortaya çıktı.''
''Anlamıyorum ama.'' dedi Hans. ''Kendimi hasta gibi hissediyorum.''
''Açıklaması her neyse, bulacağım.''
Wallander alıcıyı yeniden Linda'ya verdi. Kızının Hans'ı yatıştırmaya çalışmasını izledi. Birbirlerine söylediklerini duymak istemiyordu. Konuşmaları biraz uzayacak gibi görününce bir kağıt parçasına birkaç kelime karalayıp masaya kızının önüne koydu. Linda başını sallayıp babasına pencere pervazında duran bir deste anahtarı uzattı. Wallander yüzük oyun beşiğinde yatan Clara'ya son bir kez baktı. Usulca parmağını yüzünde gezdirdi. Bebek uykusunda irkildi ama uyanmadı. Sonra Wallander evden ayrıldı. Polis merkezine geri döndükten sonra ceketini çıkarmadan Sten Nordlander'i aradı. İstediği onayı hemen almıştı.
''Ah evet, kesinlikle bir çocukları daha var.'' dedi Nordlander. ''Doğumda ciddi anlamda sakat olarak doğmuş bir kız çocuğu. Eğer Håkan'ı yanlış anlamadıysam tamamıyla aciz. Ona evde bakmaları imkansızmış. Doğduğu ilk günden itibaren özel bakım gerekmiş. Ondan hiç bahsetmezlerdi. Ben de buna hep saygı gösterdim.''
''Adı Sinye mi?''
''Evet.''
''Ne zaman doğmuş biliyor musun?''
Nordlander cevap vermeden önce bir süre düşündü.
''Erkek kardeşinden yaklaşık 10 yaş büyük olmalı. Sanırım kızlarının sakatlığı onlar için çok büyük bir şok olduğundan yeniden denemeye cesaret etmeleri biraz zaman almış.''
''O zaman şimdi 40 yaşından fazla olmalı.'' dedi Wallander. ''Nerede yaşadığını biliyor musun? Hangi kurum veya enstitüde?''
''Håkan bir keresinde Marie Fred yakınlarında bir yer olduğunu söylemişti ama kurumun ismini hiç duymadım.''
Wallander artık görüşmeyi bir an önce bağlamaya çalışıyordu. Kendisini hiç ilgilendirmediği halde Sinye'yi bulmuş olmak öncelikli bir durum haline gelmişti. İlk önce Uytterberg'i araması gerektiğini biliyordu ama merakı baskın çıkmıştı. Aradığı numarayı buluncaya kadar karma karışık adres defterini karıştırdı durdu. Numara Üstad Sosyal Yardım Kurumu'nda çalışan bir kadına aitti. Polis merkezinde eskiden çalışan bir sivil sekreterin kızıydı. Wallander onunla birkaç yıl önce pedofil çetesi olayı ile ilgilenirken tanışmıştı. Adı Sara Amander'di. Kadın hemen cevap vermişti. Karşılıklı birkaç nezaket cümlesinden sonra Wallander konuya geldi.
Marifred civarlarında özürlüler için hizmet veren bir enstitü arıyorum. Belki birden fazla vardır. Adres ve telefon numaralarına ihtiyacım var.
Bana biraz daha fazla bilgi verebilir misiniz? Mesela doğumsal beyin hasarından mı bahsediyorsunuz?
Benim anladığım kadarıyla fiziksel, doğumundan itibaren bakıma ihtiyacı olan bir çocuk için ama beyinsel özürlü olması da muhtemel. Bu derece kötürüm olan birinin nasıl bir hayata mahkum olduğunu fark edemiyor olması bir lütuf olsa gerek.
Başka insanların hayatları hakkında hüküm verirken daha dikkatli olmalıyız dedi Sara Amander. Mutlu olan birçok kötürüm insan var. Her neyse sizin için ne yapabilirim bir bakayım.
Wallander telefonu kapattı, biraz kahve almak istedi ve Christina Magnusson ile birkaç kelime etti. Kadın ona arkadaşlarıyla ertesi gün evinin bahçesinde vereceği samimi yaz partisini hatırlattı. Wallander bunu tamamıyla unutmuştu ama elbette geleceğini söyledi. Sonra kendi odasına geri döndü ve büyük harflerle bir hatırlatma notu yazıp telefonunun yanına bıraktı. Birkaç saat sonra Sara Amander aradı. Kadın ona iki olasılık sunuyordu. Biri Marifred kasabası sınırlarında Amarienborg'da özel bir bakım eviydi. Diğeri devlet tarafından işletilen bir kurumdu. Gripshorn Kalesi'nden fazla uzakta olmayan Niklas Gordon'daydı. Wallander adres ile telefon numaralarını kaydetti ve tam ilkini aramak üzereyken yarı aralık duran kapıda Martinson belirdi. Wallander telefonu elinden yine bırakıp ona içeri gelmesini işaret etti. Martinson'un yüzü asıktı. Ne oldu?
Çığırından çıkan bir poker partisi. Bıçak yaralanması olan bir adamı ambulans çoktan hastaneye götürdü. Bir ekibimiz orada ama seninle biz de oraya gitmeliyiz.
Wallander ceketini kapıp Martinson'un peşinden odasından çıktı. Poker partisinin dağılıp bir şiddet olayına dönüşmesine neyin sebep olduğunu bulmaları bütün günlerini almış, akşamın ilk saatlerine sarkmıştı. Sara Amender'den aldığı numaraları araması ancak akşam saat 8 civarı polis merkezine geri geldiğinde mümkün oldu. Amarienborg ile işe başladı. Telefona cana yakın ses tonuyla bir kadın cevap vermişti. Wallander daha Sinje von Enke ile ilgili sorusunu sorarken yaptığı hatayı fark etti. Cevap alamamıştı tabii. Ciddi anlamda özürlü olan kimselere bakan böylesi bir enstitü elbette her önüne gelene bilgi vermezdi. Kendisi de aynen böyle söylemişti. Farklı yaşlarda hastalar olup olmadığı veya kurumun sadece yetişkinler için mi olduğuna dair diğer sorusuna cevap bile alamamıştı. Yardımsever kadın bilgi vermeye yetkisinin olmadığını söylemeye sabırla devam ediyordu. Ne kadar istese de ne yazık ki yardımcı olamayacaktı. Wallander telefonu kapattı ve Uetterberg'i araması gerektiğini düşündü. Ama yapmamaya karar verdi. Adamı akşam akşam rahatsız etmeye hiç gerek yoktu. Bu görüşme yarını bekleyebilirdi. Güzel bir akşamdı, ılık ve sakin, akşam yemeğini dışarıda bahçede yedi. Jussi ayaklarının dibinde uzanmış, çatalından dökülen kırıntıları kapıyordu. Kanola çiçeği de kaplı çayırlar artık sapsarı bir deniz gibi ışıldıyordu. Ama o kız kardeş düşüncesi bir türlü aklından çıkmıyordu. Kızla ilgili esrar perdesini aralamaya çalışıyordu. Doğuştan özel bakım gerektiren bir çocukları olacak olsa Mona ile bunu nasıl karşılayacaklarını düşündü. Hayal etmesi bile güç olan bu durumun düşüncesiyle ürperdi. Telefonun çaldığını fark ettiğinde dalmış öylece oturuyordu. Jussi kulaklarını dikti. Arayan Linda'ydı. Kızı alçak sesle konuşarak Hans'ın uyuduğunu söyledi.
Hans bayağı yıkıldı dedi Linda. En kötüsünün de şu anda kız kardeşiyle ilgili bir şey soracak kimsesinin bulunmadığını söylüyor.
Onun izini bulmaya çalışıyorum dedi Wallander. Bana birkaç gün verin, nerede olduğunu bulayım.
Håkan ile Louis'in böyle bir şeyi nasıl yaptığını anlayabiliyor musunuz?
Hayır, belki bu derece ciddi boyutta özürlü bir çocuğa sahip olmakla baş edebilmelerinin tek yolu buydu. Sanki yokmuş gibi davranmak.
Sonra Wallander kanola çiçeği kaplı çayırlarla ufkun manzarasını kızına betimlemeye başladı.
Clara'nın buralarda koşacağı günleri iple çekiyorum dedi.
Kendine bir kadın bulmalısın.
İnsan kendine bir kadın bulmaz. Eğer çaba göstermezsen birini bulamazsın. Yalnızlık seni için için bitirir. Aksi bir ihtiyarın teki olacaksın. Wallander dışarıda saat 10'a kadar oturdu. Linda'nın söylediklerini düşündü. Her şeye rağmen çok güzel uyudu ve 5'i biraz geçe tamamıyla dinlenmiş olarak kalktı. Saat 6.30'da ofisindeydi. Aklına bir fikir geliyordu. Hemen yaz gün dönümüne kadar olan zamanı görmek için takvime baktı ve üstatta kalmasını gerektirecek, kendisini bağlayan bir şey olmadığına karar verdi. Poker hadisesine bir başkası bakabilirdi. Leonard Matson'un erkenci olduğunu bildiği için kapısını çalmakta tereddüt etmedi. Wallander ertesi günden itibaren olmak üzere 4 günlük izin istemek için içeri girdiğinde Matson'un işe yeni gelmiş olduğunu gördü. ''Bunun çok ani bir istek olduğunun farkındayım.'' dedi. ''Ama özel bir nedeni var. Gün dönümü tatili geldiği zaman da bir haftalık iznim daha olmasına rağmen gerekirse ben dururum.'' Matson itiraz etmemişti. Wallander'e 4 günlük izni verdi. Odasına geri dönüp internetten Amalien Borg ve Niklas Gardner'in tam olarak yerini öğrendi. Her iki enstitü ile ilgili olarak bulduğu bilgiler hangisinin doğru klinik olduğuna karar vermesine yetmiyordu. Her ikisi de geniş yelpazede ciddi özürleri olan insanlara hizmet veren yerlerdi. Jussi'yi birkaç günlüğüne ona bakacak olan komşularına bıraktı. Köpeğin kulübesi bomboştu artık. Wallander yatağın üstüne uzandı, saati 3'e kurdu ve birkaç saatliğine gözlerini kapadı. Arabasına binip kuzeye doğru yola koyulduğunda saat 4 olmuştu. Yarı saydam bir pusun ardından tan ağrıyordu. Güzel bir gün olacak demekti bu. Öğleyi biraz geçe Marie Fred'e vardı. Yol üstündeki bir lokantada öğle yemeğini yedikten sonra arabada biraz kestirdi. Ardından da Amalienborg'daki ek binaya sahip, bugün bir bakım evine dönüştürülmüş eski lise binasına doğru yola koyuldu. Resepsiyona polis kimliğini gösterdi ve içinden doğru yere gelip gelmediğini anlayabilmek için bunun yeterli olmasını umdu. Resepsiyonist ne yapması gerektiğine karar veremedi ve amirini çağırdı. O da Wallander'in gösterdiği kimliği dikkatle inceledi. Wallander kibar bir tavırla Sinje von Enke dedi. Tek bilmek istediğim bu. Bu hanım burada mı değil mi? Bu durum sadece onun kaybolan anne babasıyla ilgili. Amir olan kadının isim iğnesinde adının Anna Gustafsson olduğu yazıyordu. Kadın Wallander'i dinledikten sonra cevap vermeden önce bir süre onu süzdü. ''Deniz subayı mı dediniz?'' dedi. ''Bu o kişi mi?'' ''Evet o'' dedi Wallander, şaşırdığını gizlemeye çalışmamıştı. ''Onu gazetede okudum.'' ''Wallander, ben de onun kızından bahsediyorum.'' dedi. ''Burada mı kalıyor?'' Anna Gustafsson başını iki yana salladı. ''Hayır'' dedi. ''Burada Sinje isminde biri yok. Hastalarımızdan hiç kimse bir deniz subayının kızı değil. Sizi temin ederim.'' Telefon ettiği ikinci yere doğru yola koyulurken Wallander yolda kötü bir fırtınaya yakalandı. Yağmur öyle şiddetliydi ki artık önündeki yolu göremediğinden durmak zorunda kaldı. Hemen bir yan yola sapıp motoru kapattı. Orada tıpkı bir balon köpüğü içinde oturur gibi yağmur bir yandan arabanın tavanını döverken yeniden bu iki kayıp insanın başına gelmiş olabilecek şeyler üstünde kafa patlattı. Håkan von Enke ilk kaçan olmasına rağmen veya bir cinayet ya da kazanın kurbanı olmasına karşın Louis'in kayboluşu onunla doğrudan ilgili olmayabilirdi. Wallander'e akıl hocalığı yaptığı zamanlarda Rüdberg'den kalan bir altın öğüttü bu. Genellikle meydana gelen veya sonunda gün ışığına çıkan bir kaza aslında olaylar zincirinin sonucu değil başlangıcı oluyordu. Aklına Håkan von Enke'nin çekmecesinin karmakarışık hali geldi. Kafasının içindeki pusulanın ibresi belli bir noktayı işaret etmeden nereye sabitleneceğini bilemez halde dönüp duruyordu. Sonuç her şeyin mümkün olduğuydu. Hatta Håkan von Enke'nin o günkü endişeli hali bile gerçek bir bulgu sayılmazdı. Wallander daha önce de hayaletler görmüştü. Her ne kadar hayal ürünü şeylere alışıkmış gibi davransa da. Meslekte geçirdiği yıllar içinde çok kayıp vakasıyla uğraşmıştı. Her zaman ta en başından beri olayın ya doğal bir açıklaması olduğunun ya da endişelenmeyi gerektirecek sebepler bulunduğunun belirtileri olurdu. Ama Hogan ile Louis olayında gerçekten bunların ne olduğunu bilmiyordu. Arabasında oturmuş, aniden bastıran yağmurun dinmesini beklerken her şeyin çok bulanık olduğunu düşündü. Tıpkı gerçek hayatta önünü görememesi gibi zihinsel bir sislenme durumu söz konusuydu. Sonunda yağmur dinince yeniden Niklas Gardner'a doğru yola çıktı. Haritada göl kıyısında bütün görkemiyle kurulmuş bu yerin adı Vongsjön'dü. Yamaçta uzun boylu ağaç kümecikleri arasında serpili beyaz badanalı ahşap yapılar ve onların da ötesinde geniş mısır tarlaları ile kırlık arazi vardı. Wallander arabadan inip yağmur sonrası insanı canlandıran havayı derin derin içine çekti. Limham'daki okulunda sınıf duvarlarında asılı eski posterlere bakar gibiydi. Devasa ölçülerde doğa manzaraları, çoban ve koyun sürüsü, çeşit çeşit İsveç tarım arazileri. Bir an o posterlerin hayatında yer aldığı günlere dönmeye karşı nostaljik bir istek belirdi içinde. Ama bu düşünceden çabuk silkindi. Geçmişe duyulan özlem ve duygusallığın sadece yaşlandığı gerçeğini ortaya serdiğini biliyordu. Ve bu da aslında durumu daha acı verici ve korkutucu yapıyordu. Sırt çantasından bir dürbün çıkarıp binaları ve önlerindeki parka benzer açıklık alanları inceledi. Wallander bu hoş yazlık manzarayı eski külüstür Peugeot'suyla uzaktan sanki bir periskopla izliyormuş gibi görünmesine güldü kendi kendine. Bazı ağaçların gölgesi altına çekilmiş birkaç tekerlikli sandalye gördü. Merceğini ayarlayıp dürbünü titretmeden tutmaya çalıştı. Tekerlekli sandalyelerinde başları öne düşmüş oturan insanlar vardı. Bunlardan yaşını tahmin etmekle zorlandığı bir tanesi çenesini göğsüne dayamıştı. Bir başka tekerlekli iskemlede oturan bir adam görebildiği kadar genç bir adam sanki boynu başını taşıyamıyormuş gibi başı arkaya düşmüş vaziyette oturuyordu. Wallander dürbünü indirdi. Gördüğü manzara karşısında rahatsız olmuştu. Arabasına binip önünde Södermanland Eyalet Konseyi'nin hoş geldiniz yazısıyla ziyaretçilere hangi yoldan nereye gidileceğini gösteren bir tabelanın karşıladığı ana binanın önüne kadar gitti. Wallander resepsiyon bölümüne girdi. Zili çalıp bekledi. Arka taraftan bir radyonun sesi geliyordu. Bitişik odadan bir kadın çıktı. Kadın kırklarındaydı ve Wallander kadının güzelliği karşısında hemen etkilenmişti. Kadının kısa siyah saçları, koyu renk gözleri vardı. Kendisini gülümseyerek selamlamıştı. Wallander konuşmaya başlayınca kadının yabancı aksanla konuştuğunu fark etti. Onun bir Arap ülkesinden geldiğini tahmin etti. Kadına kimliğini gösterip sorusunu yöneltti. Hemen cevap alamamıştı. Güzel kadın ona gülümsemeye devam ediyordu. ''İlk kez bizi bir polis memuru ziyaret ediyor.'' dedi. ''Ve bayağı uzaktan gelmişsiniz.'' Ama korkarım ki size hiç isim veremem. Burada yaşayan herkesin özel hayatına saygımız vardır. Bunu anlıyorum elbette dedi Wallander. Ama eğer gerekirse burada bulunan her bir odanızı tek tek aramamı ve her bir hastanızın kayıtlarına bakmamı mümkün kılacak bir arama izniyle geri gelebilirim. Bunu yapmak istemiyorum. Sorduğum soruya başınızda bir evet veya hayır işareti vermeniz yeterli olacaktır. Ondan sonra sizi temin ederim, buradan giderim ve bir daha gelmem. Kadın karşılık vermeden önce biraz düşündü. Wallander hala kadının güzelliğinin etkisindeydi. Sorunuzu sorun dedi kadın sonunda, sizi anlıyorum. Burada Sinje von Enke adında bir hastanız var mı? Aşağı yukarı 40 yaşlarında ve doğuştan özürlü. Kadın başını sallayarak onayladı. Sadece bir kez sallamıştı ama yeterliydi. Wallander artık Sinje'nin nerede olduğunu biliyordu. Daha fazla ilerlemeden şimdi Uytterberg ile görüşmesi gerekiyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 155.